Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Dış politika gündemini gündeminize taşıyan yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi gündemi meşgul eden gelişmelerin detaylarına bakacağız. Uluslararası analizlerden yaptığımız seçkilerle jeopolitik gündemin perde arkasına ışık tutmaya çalışacağız. Gazze'deki soykırım bu haftada ana gündem maddemiz olacak. İşgal devletinin başbakanı Kasap Netanyahu'nun hem içeriden hem de dünyadan gelen tepkilere rağmen Gazze'nin tamamını işgal etme kararını sürdürüyor. Tepkiler artarak devam ederken terör devletinin bu kararından geri adım atmayacağı merak konusu. Suriye'de PKK terör örgütünün uzantısı SDG, Şam yönetimine entegrasyon konusunda ipe un sermeye devam ediyor. 10 Mart mutabakatıyla başlayan süreci sabote etmeye devam ediyor SDG. Entegrasyon sürecinin neden tıkandığına, bu konu bağlamında Dışişleri Hakan Fidan'ın bugün verdiği mesajlara odaklanacağız. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ABD Başkanı Trump'ın huzurunda el sıkıştılar. Tartışmalı Zengezur Koridoru konusunda da bir mutabakat sağlandı. Azerbaycan'ı doğrudan Nahçıvan'a ve oradan da Türkiye'ye bağlayacak stratejik bir hat oluşturacak koridorun işletmesi 99 yıllığına ABD'li bir şirkete kiralanma kararı alındı. Bu adımın Güney Asya'daki güç dengelerini nasıl değiştireceğini analiz etmeye çalışacağız. Gözler ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günü Alaska'da bir araya gelecek olan zirveye çevrilmiş durumda. Zirveden ne çıkacağı merak konusu. Uluslararası analizlerde dillendirilen senaryolara bakacağız. Evet, Sınır Ötesi başlıyor. Sınır Ötesi programımızın ilk gündem maddesi her zaman olduğu gibi Gazze. Sevgili dinleyenler, katil devletin Gazze'de uyguladığı aç bırakma politikası ve savaşın yıkıcı etkileri uluslararası kamuoyunun tepkilerini çekmeye devam etse de terör devleti bildiğini okumaya devam ediyor. Katliamını, soykırımını sürdürüyor işgal devleti. Ateşkes kararını ihlal ettiği 18 Mart'tan bu yana katlettiği Gazzelilerin sayısı 10 bini geçmiş durumda. 7 Ekim 2023'ten bu yana ise 62 bini geçkin Gazze'li şehit edilmiş vaziyette. Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden herkesi katleden İsrail, burada yaşanan vahşeti ve soykırımı dünyaya duyuran gazetecileri de hedef almaya devam ediyor. İsrail'in sistematik olarak gazetecileri vurması, Gazze'deki gerçekleri aktaran sesleri susturma politikasının en kanlı boyutunu gözler önüne seriyor. Bu vahşetin son kurbanı bölgeden dünyaya haber ulaştıran El Cezire muhabiri Enis Şerif oldu. Şerif, meslektaşı Muhammed Kureyka ve 3 fotoğrafçısı ile birlikte şehit edildi. Şifa Hastanesi yakınında basın mensuplarının bulunduğu çadırı hedef alan Siyonist yönetim hava saldırısıyla 6 gazeteciyi şehit etti. El Cezire kanalı sevgili dinleyenler, sahadaki görevli muhabirleriyle Gazze'deki soykırımı dünyaya duyurulmasında önemli bir görev icra ediyor. Gazze halkına yönelik aç bırakma ve soykırım savaşını belgelerle, tanık ifadeleriyle ve günlük saha raporlarıyla dünyaya aktarması sebebiyle El Cezire ve onun muhabirleri katil devletin hedefindeki yayın organlarının başında geliyor. Bu saldırı sahada görev yapan gazetecilere yönelik yeni bir saldırı değil elbette. Terör devleti son 2 yılda Gazze'de görev yapan 250 Filistinli gazeteciyi şehit etti. Uluslararası basın kuruluşları ve insan hakları örgütleri bu katliamı modern savaş tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir basın katliamı olarak nitelendiriyor. El Cezire kıdemli siyasi analisti Mervan Bişare, İsrail'in Gazze'de El Cezire muhabirlerini öldürülmesinin küresel güçlerin Başbakan Netanyahu'nun cezasız hareket etmesine göz yummasının bir yansıması olarak değerlendiriyor. Öte yandan Gazze'yi işgale hazırlanan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas ile Gazze'de kısmi ateşkes ve esir takası için yapılacak müzakerelere kapıyı kapattığını açıkladı. İsrail'in 24 televizyonla konuşan Netanyahu, kısmi esir takası ihtimali sorusuna "Başkan Trump'ı duydunuz, sanırım bu konu artık geride kaldı" cevabını verdi. Röportajda Büyük İsrail hedefinden vazgeçmediğini vurgulayan Netanyahu, İsrail için tarihi ve manevi bir görevdeyim, Büyük İsrail'in peşindeyim, Yahudiler nesiller boyu bunu hayal etti, gelecek nesillerde hayal edecek ve yaşayacak ifadelerini kullandığı İsrail medyasına verdiği röportajda. Peki nedir bu Büyük İsrail vizyonu? İsterseniz kısa bir odaklanma yapalım İsrail'in bu büyük vizyonuna. Netanyahu kabinesindeki Ben Gvir, Smotrich gibi aşırı sağcı, faşist, siyasi figürlerin politikalarını anlamaya çalışılırken yalnızca kişisel siyasi ikbal gibi klasik realist parametrelerle açıklamak çok kere Siyonist yapının gerçek amacının ne olduğu gerçeğinin ıskalanmasına neden oluyor. Netanyahu gibi sağcı, milliyetçi ve dindar milliyetçi çizgideki işgal devletinin mevcut siyasi kadroları politikalarını sadece güvenlik kaygısıyla şekillendirmiyor. Mesiyanist ve teolojik motivasyonla, yani Tevrat'taki vaat edilmiş topraklar fikrine dayandırıyorlar bu siyasetlerini. Peki bu vizyona göre nasıl bir tablo var önümüzde? Nil'den Fırat'a uzanan geniş coğrafya, Tanrı tarafından İsrail'e vaat edilmiş olduğunu söylüyorlar. Siyasi adımlar, askeri operasyonlar, yerleşim politikaları, Gazze ve Batı Şeria'daki kontrol, hatta bölgesel savaş hesapları bu kutsal coğrafya vizyonunun adımları olarak görülüyor. Bu anlayışta zaman düz bir çizgide ilerleyen sıradan bir süreç olarak görülmüyor. Kutsal bir tarih akışı olarak algılanıyor ve hedeflerin yüzyıllar sürmesi sorun olarak kabul edilmiyor. Çünkü bu ilahi planın bir parçası olarak görülüyor bu zamanın uzun sürmesi. Netanyahu doğrudan Mesih vurgusu yapmasa bile Tevrat ve Siyonist ideoloji ekseninde İsrail'in tarihi misyonunu yerine getirdiğini sıklıkla dile getiriyor. Bu da onu klasik seküler devlet adamı kategorisinden çıkartıyor. Genellikle işgal devletinin ve faşist liderliğinin soykırım politikalarındaki ısrarı ekonomik kar zarar hesabıyla açıklansa da Netanyahu ve ekibinin motivasyonu tamamen farklı yani sevgili dinleyenler. Maliyet yüksek, ekonomik olarak zarar getiren, uluslararası itibar kaybettiren ve kısa vadede kaosa yol açan hamleler bile uzun vadede kutsal hedefe hizmet ediyorsa kabul edilebilir görülüyor bu güruh tarafından. Bu nedenle hedefler yüzyıllar sürebilir çünkü her adım Tanrı'nın vaadi olarak yorumlanıyor. Kutsal bir planın parçası olarak değerlendiriliyor. Kısa vadeli ekonomik veya diplomatik kayıplar inanç açısından gerekli fedakarlıklar olarak görülüyor. Netanyahu ve faşist kabinesini sadece siyasi çıkarları doğrultusunda hareket eden sıradan liderler olarak görmek yanıltıcı bir başka ifadeyle. Onları ideolojik ve mesiyanist inançları rasyonel araçlarla birleştiren sapkın fanatikler olarak değerlendirmek daha doğru bir ifade olsa gerek. Netanyahu gibi mesiyanist yaklaşımı siyasetle birleştiren işgalci liderlerin politikalarında iki boyut bir arada işliyor. Bir yanda Tanrı'nın vaadini gerçekleştirme inancı gibi güçlü ideolojik motivasyonlar, öte yanda ekonomi, diplomasi, istihbarat ve askeri teknolojide son derece hesaplı hamleler. Bu ikili yapı işgal devletine bakışta sıkça yanıltıcı değerlendirmelere yol açıyor. Kimi zaman eylemleri mantıksız görünse de tüm hamleler aslında kutsal hedefle uyumlu bir stratejik planın parçası olarak dikkatle yürütülüyor. Netanyahu'nun vizyonu sadece İsrail'in toprak güvenliği ile sınırlı değil. Bir başka ifadeyle ABD ve İngiltere'deki bazı Hristiyan evanjelik grupları ile İsrail'in mesiyanist siyonist anlayışı Orta Doğu'da gerçekleşecek büyük savaş ve Mesih'in gelişi gibi ortak bir dini vizyon etrafında bir araya geliyor. Bu vizyon sadece inançla da sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirmeyi amaçlayan bir jeopolitik stratejiye de dönüşüyor. Bu nedenle Gazze'den Suriye'ye, İran'dan Lübnan'a hatta Yemen'e kadar uzanan krizleri sadece tesadüf değil, bilinçli bir kaos yönetimi olarak görmek gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında bunu yapmaz çünkü ekonomik kriz olur, bunu yapmaz çünkü ABD ile gerilir veya bunu yapmaz çünkü uluslararası kamuoyu desteğini kaybeder gibi tahminler yanlış çıkabiliyor. Çünkü kutsal bir hedef uğruna kısa vadeli zararları göze alınabilir zararlar olarak görüyor bu güruh. Hatta bu zararlar bazen inançları açısından gereken fedakarlık olarak yorumlanıyor İsrail'in faşist liderleri tarafından. Bakın, eski Amerikalı Yahudi subay Harrison Mann, Netanyahu ve avanesinin Büyük İsrail vizyona ilişkin neler söylüyor. Gazze'deki açlıktan gerçekten dehşete düşüyorsanız bunun yakın zamanda sona ermeyeceğini anlamalısınız. Gazze sadece bir başlangıç. Eğer İsrail durdurulmazsa Gazze'deki her erkek, kadın ve çocuğu ya öldürecek ya da sürgün edecek. Bu ise soykırımın sonu değil, sadece Gazze aşamasının bitişi olacak. İsrail'li siyasi liderler milyonlarca Filistinliyi Batı Şeria'dan temizlemek istediklerini açıkça dile getiriyorlar ve orada etnik temizliği hızlandırmış durumdalar. Çünkü Büyük İsrail vizyonunun bir sınırı yok. Şu anda Gazze ile ilişkilendirdiğimiz endüstriyel düzeyde soykırıma dair korkunç görüntüler yakında Batı Şeria'da da görünmeye başlayacak. Ardından Lübnan ve Suriye'de. Peki sonra neresi? Mısır mı, Ürdün mü? Netanyahu'nun partisinden bir bakan kısa süre önce Türkiye'yi bir sonraki İran olarak tanımladı, diyor eski Amerikalı Yahudi subay Harrison Mann. İsrail'in Büyük İsrail projesine ilişkin, Netanyahu'nun vizyonuna ilişkin bunları dillendiriyor. Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal etmeye yönelik planı Avrupa medyasında da eleştiriliyor sevgili dinleyenler. Avusturya medyasından Der Standard'a göre Gazze'deki savaşın genişlemesinin bir tek nedeni var. Netanyahu'nun derdi nihayetinde daima hükümetini kurmak ve dolayısıyla da kendi siyasi bekasını sağlamak. Bu plan o kadar mantıksız ki onu hayata geçirmek adeta suç demek. İsraillilerin büyük çoğunluğu savaşın genişlemesini istemese de hükümeti durduramıyor. Aynısı uluslararası toplum açısından da geçerli. İsrail'in en sadık müttefiklerinden Almanya'nın belirli askeri malzemelerin satışını durdurma kararı doğru bir mesaj niteliği taşısa da sonuç değişmeyecek. Gazze ise bitmek bilmeyen bir trajedi olmayı sürdürecek, diyor Der Standard. İşgal devletinin katil başbakanının Gazze'nin tamamını işgal etme planını içeriden de tepki alıyor. İsrail'de yedek askerlerin anneleri ve hava kuvvetleri pilotları Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, esir takası anlaşmasının yapılması ve Benjamin Netanyahu'nun Gazze şehrini işgal planını durdurması için protesto çağrısında bulundu. Ama tepkilere rağmen sonuç değişmiş değil. Bu arada işgal devleti İsrail'in ordusu ile Netanyahu hükümeti arasındaki Gazze krizi giderek derinleşiyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, işgalin orduyu stratejik bir bataklığa sürükleyebileceği uyarısında bulunuyor. Zamir'e göre bu girişim uzun sürecek bir savaş, ağır insani sorumluluklar ve İsrail esirlerinin hayatını riske atma tehlikesini barındırıyor. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan İsrail akademisyen Profesör Lagi Levy, yaşanan gerilimin 1948 Arap-İsrail Savaşı'ndan bu yana siyaset-ordu ilişkilerindeki en ciddi çatışma olduğunu belirtiyor. Hiçbir hükümet ordunun bu kadar karşı çıktığı bir operasyonu yapmaya zorlanmamıştı, diyor Profesör Yagil Levy. Bu arada işgal devletinin kamu yayıncısı Kaan'ın verilerine göre yedek askerlerin yalnızca %60'ı göreve dönüyor. Geri kalanlar ise gri red olarak bilinen yöntemlerle sağlık raporları, ailevi gerekçeler ya da yurt dışına çıkışı ile hizmetten kaçınıyor. Askeri kaynaklara göre Gazze işgali planına karşı ordunun 3 ana kaygısı var. Birincisi, uzun sürecek savaşın ordunun kapasitesini aşındırması. İkincisi ise geçici kontrolün kalıcı hale gelmesi ve Gazze'nin yönetim yükünün orduya kalması. Üçüncü bir diğer seçenek ise İsrail'li esirlerin hayatının ciddi şekilde tehlikeye girmesi gösteriliyor. İşgal ordusu için de daha başlamadan başarısız olacak bir operasyon ihtimali konuşuluyor. Rapora göre İşgalin gerçekleşmesi için yaklaşık 10 bin askere ihtiyaç var. Bunların 7 bini muharip, 3 bini ise muharebe destek personeli. Ayrıca tank ve zırhlı personel taşıyıcılar için yedek parça sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle Almanya'nın Gazze nedeniyle uyguladığı silah ihracat yasağının motor ve şanzıman tedarikini aksattığı vurgulanıyor. 2 yılı aşan savaşın ordunun tam muharebe hazırlığını korumasını zorlaştırdığı da vurgulanıyor. Muhalefet lideri Yair Lapid ise ordu açıkça söylüyor, görevleri yerine getirecek yeterli askerimiz yok diyerek Netanyahu hükümetini sert sözlerle eleştiriyor. İçeriden olduğu kadar dışarıdan da tepkiler artmaya devam ediyor. Bloomberg'in analizinde İsrail'in kaldıramayacağı bir uluslararası izolasyona doğru ilerlediği uyarısı yapılıyor. Bloomberg yazarı Mark Shamp'ın Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin daha fazla savaş politikasında ısrar etmesinin ülkeyi kaçınılmaz bir uluslararası yalnızlığa sürükleyeceğini belirtiyor. Yazar hem iç hem de dış kamuoyunun ateşkes çağrılığını görmezden gelen Netanyahu'nun Gazze'nin geleceğine dair net bir siyasi vizyonu sunmadığını da vurguluyor. Yazar, İsrail'in 7 Ekim 2023'teki Aksa tufanı sonrası elde ettiği mağdur ülke imajını kaybettiğini, Gazze'deki geniş çaplı yıkım, on binlerce sivilin ölümü, gıda ve ilacın silah olarak kullanılması ile soykırım suçlamaları üzerine açılan uluslararası soruşturma sonucunda İsrail'in diplomatik ve ahlaki izolasyona sürüklendiğini vurguluyor. Geleneksel müttefikleri bile artık Filistin devletini tanımaya daha sıcak baktığını belirten yazar, bunun sebebinin Netanyahu'nun nihai amacının Gazze'yi yok etmek, Filistinlileri göçe zorlamak ve yerlerine Yahudi yerleşimciler getirmek olabileceği yönündeki endişelerini paylaşıyor. Ayrıca Netanyahu'nun tutumunu babası Benzion Netanyahu'nun mirasıyla ilişkilendiriyor Bloomberg'in yazarı. Sertlik yanlısı Siyonist bir düşünür olan Benzion Netanyahu, Araplarla hiçbir çözümü kabul etmemiş ve tüm Tevrat İsrail topraklarıdır ilkesini savunmuştu. Netanyahu'nun da özünde aynı çizgide olduğunu, yalnızca siyasi gereklilikler nedeniyle zaman zaman daha ılımlı bir imaj sergilediğini aktarıyor. Bu arada Amerika'da milyonlarca izleyicisi olan Tucker Carlson'ın programına konuk olan Hristiyan rahibe Agapia'nın sözleri oldukça dikkat çekiciydi ve sosyal medyada bir hayli yankı buldu rahibe Agapia'nın sözleri. Diyor ki Agapia, Hristiyanlar ve Müslümanlar Siyonizm belasından kurtulmalı. Ayrıca Hamas terörist bir örgüt değil, vatanını işgalci teröristlerden kurtarmaya çalışan bir oluşumdur ifadelerini kullanıyor rahibe. Evet, birçok Arap ülkesinin Hamas'ı terör örgütü olarak tanıdığı düşünüldüğünde ABD'li bir rahibenin bu sözleri özellikle dikkat çekici sevgili dinleyenler. Rahibe Agapia, Hristiyanlar ve Müslümanlar Siyonizm belasından kurtulmalı derken ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Gazze'deki açlıkla ilgili tepki çeken sözler sarf etti. Huckabee, Gazze'deki gıda krizinin İsrail ablukasından değil, Hamas'ın piyasayı kontrol etme çabasından kaynaklandığını ileri sürdü. Açlıktan ölen insanlar içinse hiçbiri aç değil, yemek yerine zayıflama ilaçları kullanabilirler diyerek Gazze halkının dramıyla kendince alay etti. Ayrıca Hamas mücahitlerinin kilolu olduğunu ve Gazze'deki insani durumu umursamadıklarını öne sürdü. ABD'li elçinin bu sözleri aslında çok da şaşırtıcı değil. Çünkü bu tavır ABD'nin müttefiklerini koruma refleksinin bir parçası olarak değerlendiriyor. The Conversation sitesinde yayınlanan bir analiz, ABD'nin İsrail ile müttefiklerinin işlediği ve vahşet olarak tanımlanan eylemleri nasıl meşrulaştırdığını çarpıcı bir tespitle aktarıyor. Soykırım çalışmaları uzmanı Jeffrey Beckman ve Alastair Brito Royce'in ortak makalesinde ABD'nin belgelenmiş ve açıkça görülen ağır ihlalleri küçümsemek veya mazur görmek için kullandığı sistematik söylem teknikleri inceleniyor. Araştırmada 1975-1999 arasında Endonezya'nın Doğu Timor'daki uygulamaları, 1980'lerin başındaki Guatemala soykırımı ve 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş örnek olarak ele alınıyor. İki akademisyene göre ABD'li yetkililer kamuoyunda şu altı temel stratejiyi kullanıyor. Birincisi cahillik rolü oynamak. Destek verdikleri tarafların İsrail örneğinde olduğu gibi işlediği vahşetten habersiz olduklarını iddia etmek. İkinci temel strateji ise gerçekleri bulandırmak. Deliller reddedilmez noktaya geldiğinde olguları karmaşık hale getirerek kamuoyunu şaşırtmak. Üçüncü strateji ise inkar. Suçluların kimliği netleştiğinde ABD yardımlarının bu eylemlerde doğrudan kullanılmadığını savunmak. Dördüncü strateji ise dikkat dağıtmak. Destek ilişkisi sorgulanınca asıl amacı davranış değişikliği olmayan geçici ve sembolik adımlar atmak. Olumlu abartı. Vahşet açıkça görüldüğünde müttefik liderleri övgüyle yücelterek yardımı haklı göstermek ve şiddeti meşrulaştırmak. Sessiz diplomasi, perde arkasında müttefikleri dizginlemeye çalıştıklarını iddia ederek kamuoyu baskısını azaltmak. Evet, tüm bu stratejinin Gazze'deki soykırım krizinde nasıl kullanıldığını çok net bir şekilde gördük sevgili dinleyenler. Makale bu yöntemlerin sadece propaganda aracı olmadığını, aynı zamanda Washington'ın uluslararası ve iç denetimden kaçınarak çıkarlarını ve ittifaklarını korumasını sağlayan bütüncül bir politikanın parçası olduğunu vurguluyor. Yazarlar bu manipülatif söylemin iki şeye dayandığını belirtiyor. Birincisi ABD'nin resmi söyleminde gerçeğin yeniden şekillendirmesi ve hem yerel hem de küresel kamuoyunun bu söyleme inanma ya da görmezden gelme eğilimi. Gazze gündeminden geçiyoruz Suriye gündemine sevgili dinleyenler. Suriye'de Şam yönetimiyle PKK terör örgütünün Suriye uzantısı SDG arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Suriye'de ülkenin güneyindeki Süveyda vilayetinde Dürziler ve Bedevi aşiretleri arasındaki çatışmaların ardından entegrasyon sürecini sabote etmeye çalışan SDG açıkçası ipe un sermeye yönelik hamlelerini sürdürüyor. SDG ile Şam yönetimi arasında Mart ayında imzalanan entegrasyon anlaşması çökmek üzere bir başka ifadeyle. Peki gerilim neden tırmandı? Suriye'de 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin son bulmasının ardından ülkenin geçici devlet başkanı olan Ahmet Şara ile SDG'nin sözde lideri Mazlum Abdi arasında 10 Mart'ta bir mutabakat sağlanmıştı. Bu mutabakata göre SDG kontrolündeki bölge ve altyapıların Şam yönetimine bağlanması ve SDG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesi öngörülüyordu. Ancak anlaşma bir türlü uygulanmadı. Mutabakattaki maddeler kağıt üzerinde kaldı, bir türlü pratiğe dönüşmedi. SDG üzerine düşenleri yapmamada direnince Şam yönetimi Paris'te yapılması planlanan son SDG ile görüşmelere katılmayacağını ilan etti. Sahadaki çatışmalar da gerilimi daha da tırmandırdı. 10 Mart anlaşmasının tam olarak uygulanmasını bekleyen Türkiye, SDG'nin Suriye'yi bölmeyi amaçlayan herhangi bir adım atması durumunda müdahale edeceği uyarısında sıklıkla belirtiyor. SDG ile Suriye ordusunun Münbiç ve Halep kırsalında zaman zaman çatışıyor olmaları ve SDG'nin 10 Mart anlaşmasına uyma konusunda acele etmiyor olması Ankara açısından kaygı verici gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Son dönemde önce güneyde Süveyda bölgesinde ardından da Münbiç bölgesinde yaşanan çatışmalardan SDG'yi sorumlu tutan Ankara bu gelişmeleri İsrail'in Suriye'yi zayıf ve istikrarsız tutma politikasının bir parçası olarak görüyor. Şam yönetimi ile SDG arasında gerilimin tırmandığı şu günlerde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Savunma Bakanı Mürhef Ebu Kasra bugün Ankara'da Hakan Fidan'la bir araya geldiler. Düzenlenen basın toplantısında Hakan Fidan, Şam yönetimiyle entegrasyon meselesinde atması gereken adımları atmayan SDG'ye yönelik oldukça sert ve net mesajlarda bulundu. Haber bültenimizde aktardık ama bir kez daha hatırlatalım Hakan Fidan'ın bu son derece net ve sert mesajlarını. Hakan Fidan, yıllardır süren kaosun sona erdiğini, Suriyelilerin geri dönüş sürecinin başladığını ve yaptırımların gevşediğini hatırlattı. YPG'ye yönelik eleştirilerini dillendirirken ise Suriye'de YPG'nin kurnazlıklarını görmüyor değiliz. Bu noktada artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz dedi. YPG'nin sisteme entegre olmak istemediğini, istikrarsızlaştırıcı bir rol oynadığını ve Türkiye'nin bunu tolere etmeyeceğini vurguladı Hakan Fidan. SDG'nin zamanı oynama taktiğini bırakması, Kürtleri riske atmaktan vazgeçmesi ve İsrail'in etkisinden çıkması gerektiğinin altını çizdi Hakan Fidan. Artık YPG'nin de zamanı oynama politikasını da bırakması lazım. Bekledikleri karışıklık çıkmayacak. Çıksa bile onların istediği sonuç hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir diyen Hakan Fidan sözlerini şöyle sürdürdü. Kusura bakmayın, kimse enayi değil. Biz enayi değiliz. Ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz. Durduğunuz yer yer değil. Aldatılan olma gibi bir tarafta da olmayacağız. Kendilerini bir an önce Türkiye için bir tehdit olmaktan çıkarsınlar ifadelerini kullandı Hakan Fidan. Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırıcı rolüne değinirken, Suriye'deki karışıklığın en büyük aktörlerden birinin İsrail olduğunu, İsrail'in kriz çıkararak kendi güvenlik stratejisini güçlendirmeye çalıştığını belirtti. Fidan, Türkiye'nin Suriye'nin bütünlüğünü ve halkın güvenliğini desteklediğini, dış müdahalelere karşı Türkiye'nin kayıtsız kalmayacağının altını bir kez daha çizdi. Türkiye'nin iyi niyetli ve yapıcı olduğunu, ancak aldatılmaya izin vermeyeceğini hatırlattı Hakan Fidan. Evet, velhasıl sevgili dinleyenler, Mart ayındaki entegrasyon anlaşması Suriye'nin yeniden birleşme sürecinde bir umut ışığıydı. Ancak uygulamaya geçmemesi SDG ile Şam arasında güvensizlik iklimini bir hayli derinleştirmiş vaziyette. SDG'nin stratejik bölgeleri kontrol etmeye devam etmesi Şam'ın egemenlik iddialarını bir hayli zayıflatıyor. Özellikle işgal devleti İsrail'in provokasyonları ülkeyi yeni bir çatışma dönemine çekme ihtimalini bir hayli artırıyor. Suriye'nin kırılgan barışına bir darbe gelmek üzere, bir başka ifadeyle zaman tarafları yeniden masaya çekmek ve ülkeyi yeniden parçalama tehlikesini önlemek için son derece kritik öneme haiz. Suriye gündeminden geçiyoruz. Kafkaslardaki gelişmeleri sevgili dinleyenler, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Beyaz Saray'da Trump'ın ev sahipliğinde barış deklarasyonuna imza atması bu haftanın önemli gelişmelerinden bir diğeriydi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen barış zirvesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırladı. Zirvede Aliyev ve Paşinyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında tesis edilecek barışa yönelik yol haritasına dair bir deklarasyonu imzaladı. Ortak deklarasyonda biz ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında barış ve devletler arası ilişkilerin tesis edilmesine dair anlaşmanın üzerinde uzlaşılan metnin tarafların Dışişleri Bakanları tarafından paraflanmasına tanıklık ettik ifadeleri yer aldı. ABD Başkanı Trump, atılan imzalarla ilgili olarak Azerbaycan ve Ermenistan çatışmaları sonsuza dek durdurma, ticaret, seyahat ve diplomatik ilişkileri başlatma ve birbirinin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyma taahhüdünde bulunuyor açıklamasında bulunmuştu. Evet, Trump'ın iki liderin harika bir ilişkiye sahip olacağını, bir anlaşmazlık yaşanırsa da kendisini arayacaklarını ve ABD olarak durumu çözecekleri ifadeleri de dikkat çekiciydi. İki ülke arasında imzalanan anlaşma, sevgili dinleyenler, Azerbaycan'ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak olan Zengezur Koridoru'nun kurulmasını da içeriyor. Bu koridorun hayata geçirilmesi Bakü'nün uzun süredir talep ettiği bir adımdı, hatırlanacağı üzere. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Beyaz Saray'da atılan imzaların ardından yayınladığı yazılı açıklamada varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan Azerbaycan-Ermenistan Barış Anlaşması Kafkasya jeopolitiğinde yeni bir sayfa açarken en büyük rahatsızlığı yaşayan ülke kuşkusuz İran oldu. Ancak ortaya çıkan Trump koridoru projesinin bugün ABD'nin eline geçmesinde en az Washington kadar pay sahibi olan ülke yine İran'ın ta kendisi. Oysa tablo daha farklı gelişebilirdi sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca Tahran'a Zengezur koridorunu kendi aramızda bölgesel uzlaşıyla çözelim teklifinde bulunmuştu. Benzer bir çağrıyı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yapmıştı. Ne var ki İran hem Ankara'ya hem Moskova'ya aynı mesafeli ve inatçı tavırla karşılık verdi. İran siyasi gündemini yakından takip eden gazetecilerden Ramazan Bursa, 2020'den bu yana Tahran'ın Kafkasya politikasında görülen stratejik akıl tutulması, diplomasi yerine çatışmacı pozisyonu tercih etmesiyle derinleştirdiğinin altını çiziyor. Azerbaycan'la diyalog kurma yerine Bakü'ye karşı Erivan'ı açıkça desteklemek, hatta Aliyev yönetimine duyulan öfke uğruna Tebriz'de Ermenistan konsolosluğu açma kararı bu yanlış çizginin sembol adımları olduğunun altını çiziyor Ramazan Bursa. Anlaşmaya dair İran Dışişleri Bakanlığı'nın temkinli Tebriz mesajı ile Ayetullah Hamenei'nin baş danışmanı Ali Ekber velayetinin sert çıkışı arasındaki ton farkı da dikkat çekici sevgili dinleyenler. Buna pek çok analizde görmek mümkün. İran Dışişleri Bakanlığı dış müdahale endişesini dile getirirken velayeti Amerika'nın paralı askerleri için Zengazur mezar olacak tehdidinde bulunuyor. Ancak bu ifadeler sahadaki gelişmeler karşısında boş retorikten öteye geçmiyor. Zira ABD bölgeye Azerbaycan'ın değil Ermenistan'ın imzasıyla girmiş bulunuyor. Bu durum Tahran için acı bir ders niteliğinde. İran kendi güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir meselede masayı 4 ülke Türkiye, İran, Azerbaycan, Ermenistan arasında kurma şansını heba etti. Bunun yerine iç politikadaki etkili Fars milliyetçisi kadroların yönlendirmelerine teslim olduğunu hatırlatıyor Ramazan Bursa ve bu grubun yani Fars milliyetçisi kadroların Şiilik üzerinden İranlılara ümmetçilik söylemi üzerinden ise diğer Müslümanlara planlarını pazarladığını, Zengazur meselesinde makul öneriler getirenleri ise Turancı olmakla suçlayarak susturduğunu söylüyor. Evet, sonuç olarak İran'ın Zengazur konusundaki gelgitli politikası Washington'a stratejik bir koridor armağan ettiğini söylemek mümkün. Bölgesel işbirliğinin yerini ideolojik körlük ve dar milliyetçi hesaplar alınca hem İran'ın ülke güvenliği hem de bölgesel nüfusu zayıflamış durumda. İran'ın bu dar vizyonu ve Fars milliyetçisi vesayeti aşmadıkça Kafkasya'da kaybetmeye devam edeceğini öngörmek ve söylemek mümkün sevgili dinleyenler. Evet, gözler ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günü Alaska'da bir araya gelecek olan zirveye çevrilmiş durumda. Zirveden ne çıkacağı merak konusu açıkçası. Avrupa medyasında Trump Putin'in Alaska zirvesine dair değerlendirmelere bir göz attık ve bu noktadaki değerlediğimiz görüşleri paylaşmak istiyor sevgili dinleyenler. Avrupalı liderlerin Trump'ın Putin karşısında hızlı ve tek taraflı bir barış anlaşmasına yönelmesinden endişeli olduklarını görmek mümkün. Ukrayna'nın ve Avrupa Birliği'nin sürecin dışında tutacağı Kiev'siz yapılacak bir mutabakata anlaşma denemeyeceğini sıklıkla vurguluyor Avrupa medyasındaki analistler. Zelenski'nin güvenlik garantileri olmadan ateşkes kabul etmeyeceği belirtiliyor. Pek çok gazete mevcut koşullarda toprak devrinin kabul edilemez olduğunu, muhtemel tavizlerin ancak baskısız demokratik referandumla ve uluslararası güvencelerle mümkün olabileceğini vurguluyor Avrupa medyası. Bazı analistler savaşın tamamen bitmeyip Kore modeli gibi dondurulabileceğini öngörüyor. Putin'in önce Trump'ı işlemek istediği, NATO genişlemesini suçlayarak kendi tezlerine inandırmayı hedeflediği vurgulanıyor. Trump'ın Nobel Barış Ödülü hayali ve barış karşılığında toprak formülüne açık olması Avrupa'da temkinli bir beklentiye neden olduğu da gözlemleniyor. Alaska'nın seçilmesi bazı yorumlarda sınırların değişebilirliği ve toprak karşılığı barış mesajı olarak görülüyor. Olumlu beklentilerde ise iki nükleer gücün görüşmesinin gerilimi azaltabileceği, çatışmaları donduracak çerçevenin tarihi bir başarı sayılabileceği ifade ediliyor. Olumsuz beklentilere ilişkin ise Putin'in tekliflerinin tuzak olabileceği, Ukrayna'da iç krize neden olabileceği, güçlünün hukukuna dayalı bir düzenin tehlikeli olduğu vurgulanıyor. Velhasıl Avrupa medyası zirveyi ne tamamen karamsar ne de iyimser bir noktadan okuyor sevgili dinleyenler. Çoğu yorum temkinli, altı çizilen hususları bir kez daha vurgulamak gerekirse Ukrayna'nın sürece mutlak dahil edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Toprak tavizlerinin meşru ve güvenli yollar dışında kabul edilmeyeceği belirtiliyor. Trump'ın Putin'in karşısında fazla aceleci olmaması gerektiği vurgulanıyor. Zirvenin sembolik ve stratejik anlamının dikkatle yönetilmesi gerektiği de vurgulanıyor. Evet, bu değerlendirmelerle bugünkü Sınır Ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir Sınır Ötesi programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.